Merhaba, ben Mesut Çevik. Bir Mesut Çevik'le Canlı'da daha birlikteyiz. Bu sefer çok özel bir konuyu konuşacağız. Aslında çok uzun bir zamandır merak ediyordunuz ve istekleriniz vardı. Alp Işık'la beraber
Merhaba.
bugün Bitcoin konusunu konuşacağız ve aslında bugünün de özel bir anlamı var. Çünkü Çin'de Bitcoin ile ilgili bazı yasaklamalar oldu ve Bitcoin'in
Evet.
değerinde de bir sarsılma oldu.
Evet.
Hem bu merak ettiğiniz konuya değineceğiz. Yani Çin neyi yasakladı? Neden Bitcoin'in değeri tekrar geri düştü? Çok daha fazla gerileyecek mi yoksa artış bekleniyor mu? Bunlar hakkında bir değerlendirme yapacağız. Hem de Bitcoin nedir? Blockchain nedir? Sürekli bunları konuşuyoruz. Sanal para birimleri falan diyoruz ama nereden çıktı? Nereye gidiyor bu konu? Bunları konuşacağız ama Alp, seni tanıyanlar vardır elbet yayını izleyenlerden. Bitcoin'i yakından takip eden arkadaşlar ama tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin?
Tabii ki 26 yaşındayım öncelikle. Bilgisayar mühendisiyim. Bitcoin'le 2012 yılının sonu, 2013 yılının başından beri ilgileniyorum. Yani gerek mining kısmı olsun, gerek işte alım satım trade kısmı olsun. Çok fazla arkadaş zaten tanıyordur. Tanımasının sebebi de daha o zamanlar işte Türkçe içerik yokken YouTube kanalımda hani bu işler nasıl yapılıyor, ne yapılıyor, elimden geldiğince düzgün kaliteli içerik üretmeye çalıştım. Bugüne kadar da o şekilde geldiğim için bazı arkadaşlarla tabii tanışmış olduk.
Evet, Alp genç bir arkadaşımız ve konuda aslında tam olarak gençlere hitap ettiği için bana sorarsanız tam da adamı. Çünkü yeni dinamik insanlar hızlı bir şekilde yakalayabiliyorlar konuyu.
Evet.
Ama sonrasında işte yaşlı insanların adaptasyonu biraz zor diyor. Biz hemen bir katı duruş sergiliyoruz. Bunlar geçici falan filan diyoruz böyle bir. Ondan sonra bakıyoruz ki olay devam ediyor. Anlamaya çalışıyoruz. Sanal para birimleri aslında nereden çıktı, nasıl gidiyor isterseniz arkadaşlar bu konu üstüne biraz konuşalım. Sanal para birimleri aslına bakarsanız geleceğin ta kendisi, yani finans sektörünün şu anda konuştuğu olay şu. Evet, gelecekte sanal para birimleri hayatımızın bir gerçeği olacağız ama bu artık Bitcoin mi olur, Ethereum mu olur, yoksa işte Coca-Cola'nın çıkarttığı bir sanal para birimi mi olur, yoksa Merkez Bankası'nın, Türkiye Merkez Bankası'nın ürettiği bir sanal bir para birimi mi olur? Bunu göreceğiz. Yani hangisi egemen olacak piyasaya, hangisi köklü bir şekilde sektörü değiştirecek göreceğiz. Peki bu sanal para birimi neden çıktı yani? Aslında amacı ne? Teröristler para transferi yapsın, uyuşturucu satın alsın diye mi yapıldı, yoksa gerçekten finans sektörünü değiştirmek için mi yapıldı?
Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. İlk önce Bitcoin'in tanımından çok kısaca bir bahsetmek gerekiyor. Bitcoin herhangi bir merkeze bağlı olmayan ilk dijital para birimi. Burada sanal para birimi değil, dijital bir para birimi. Çünkü ya Bitcoin sanal dememiz için hani hiçbir karşılığı olmadığından bahsetmemiz gerekiyor. Bitcoin burada dijital bir para birimi. Yani 2017 yılına geldiğimizde zaten teknolojinin hani ne kadar geliştiği görülüyor. Artık böyle bir normal hayatta da zaten hani kağıt parayı artık ne zaman kullandığımızı unutmuş durumdayız. Hepimiz dijital paraları kullanıyoruz. Bankamıza maaşımız yatıyor. Oraya bir rakamlar yatıyor. O rakamları bizim elimize verdikleri işte o bankamatik kartları kredi kartlarıyla harcıyoruz. Ay sonu yine rakamlar yatıyor. Aslında zaten olay dijitale dönmüş durumda. Bitcoin'in çıkış amacı da yani bir sürü devletlerin yaptığı para birimi olmak yerine bir tane global bir para birimi olsun. Bu para birimi çok kolay bir şekilde aktarılabilsin, saklanabilsin, uluslararası para transferi ucuz olsun ve değerini koruyabilsin. Yani Bitcoin'in çıkış amacı aslında tamamen bu.
Evet, yani şu anki günümüzde yaşanan sıkıntılardan bir tanesini örnek vermek isterim isterseniz. Diyelim ki siz Türkiye'desiniz ve sandalye imalatı yapıyorsunuz. Ya da fındık üreticisiniz, yani tarlanızda yetiştirdiğiniz fındıklarınız var. Bunu Afrika'ya, Avrupa'ya satacaksınız. Sattığınız zaman bunun bir karşılığı var. İşte euro ile sattınız ya da dolarla sattınız diyelim. Şimdi sattınız ama paranın fiziksel olarak ilk önce sizin elinize ulaşması gerekiyor. Yani çok uzun bir yoldan gelmesi gerekiyor. Ve bu geliş kısmında hem maliyet çok yüksek hem de bir gecikme oluyor. Yani bankadan transfer ettim, hemen orada gördüğün şeklinde bir görüntü görebilirsiniz belki ama paraların ülkeler arasında aktarılması da lazım ki gerçekten fiziksel olarak bir ihracat yapılsın. O para birimi sizin merkez bankanızda bir yerlerde bulunsun. Dijital para birimi aslında bunların önüne geçmek ve olayı tamamen kişiler arasında ışık hızında yapmak için geliştirildi. Nasıl? Mesela diyelim ki Afrika'ya bir şey sattınız. Tık diye parayı transfer ediyorsunuz cüzdanına. Olay bitiyor ve çok da aslında uygun bir fiyatla, belki de tamamen sıfır maliyetle transferi gerçekleştiriyorsunuz.
Şimdi şöyle biraz da arkadaşların rahat anlaması için şöyle söyleyeyim. Hani torrenti zaten hepimiz biliyoruz, kullanıyoruz. Orada torrentte yapılan teknoloji ne aslında? Kişiden kişiye gidiyor dosyalar. Belirli bir sunucuda durmuyor. Sunucudan internetten indirdikleri aslında o torrent dosyasının bilgileri. Nasıl upload ve download edeceği ile alakalı. Orada ne dedik? Peer to peer, eşten eşe bir aktarım var. Bunun parayla olduğunu düşünün. Eşten eşe arada herhangi bir merkezi kuruluş olmadan paranın aktarımı. Şimdi Afrika örneğinden bahsedecek olursak oradaki insanların günlük bankacılık sistemlerine erişimleri yok veya çok çok kısıtlı.
Evet.
Orada mesela işte bu bazı şirketlerin işte balonla oraya internet götürme çabası. Mesela orada adamı balonla o şekilde internete ulaşabiliyor. Orada çok çok ucuz bir Android telefon alıyor. ücretsiz bir şekilde Bitcoin cüzdanı indiriyor. Şimdi orada şöyle söyleyeyim, bir bankaya gidip hesap açtığınızda işte seninle alakalı bir ton şey alınır. Halbuki Bitcoin'de hesap açmanız, kimseye bir şey sormanız gerekmiyor. Bir tane Bitcoin cüzdanı indirip 30 saniyede bir Bitcoin adresiniz olabiliyor. Bu adam internet üzerinden zaten elindeki çok ucuz bir telefonla Bitcoin cüzdanı da aldı. Yurt dışında birine mesela atıyorum bir yazılım yapıyor adam. Amerika'daki, İngiltere'deki birine bir tane yazılım hizmeti satıyor. Ve parasını yani 1-2 saniye içinde anında ve en önemlisi kesintisiz. Yani adam orada geç gelsin kesintisiz diye diyebilir. Çok kısa bir sürede kesintisiz neredeyse eline geçmiş oluyor. Normal finans sisteminde şu anda yurt dışına para göndermeye kalksanız, mesela 1000 euro bir göndermeye kalksanız, hani belli başlı bir parayı göndermenizi sağlayan şirketler ondan 40 euro, 50 euro ve hatta çok daha fazlasını kesebiliyor.
Para miktarı arttıkça kesinti artıyor.
Tabii para miktarı arttıkça yüzde olarak kesindiği için çok daha fazla gidebiliyor. Bitcoin'de özellikle uluslararası para transferinde şu an rakibi az. Asla yok. Yani Bitcoin'den daha ucuz ve hızlı şekilde gönderebileceğiniz bir finans sistemi şu anda yok.
Bu arada belirteyim arkadaşlar, Alpar'da konuşurken benim ekrana baktığımı görebilirsiniz. Bu onu dinlemediğim anlamına gelmiyor çünkü sorularınızı da bir şekilde oradan takip edeceğiz. Ben Alpar'a yönlendireceğim bunları.
Ben de şu an zaten aynen takip ediyorum, birkaç evet. Aklımda duruyor buradaki sorular.
Şimdi burada şunu söyleyelim. Blockchain'i de anlamak lazım. Yani blockchain yapısı nedir? Çünkü blockchain olmazsa sanal para da olmuyor aslında.
Evet.
Yani bu iki teknoloji birbirleriyle beraber entegre olmuş durumdalar. Aslında sen dijital para diyorsun, ben sanal para diyorum ama dijital para da diyebiliriz. Ki finans sektöründe para mı desek, emtia mı desek o da tartışılıyor. Çünkü biliyorsun dolar karşılığı olan bir para biriminden bahsediyoruz. Yani bu şeyin karşılığı aslında dolar. Hani ölçüm birimi. Paranın parayla ölçülmesi pek alışılageldik bir şey değil
şimdi
aslında.
Amacı o şekilde değil. Şu anda Bitcoin daha yeni yeni yaygınlaştığı için mesela bir Bitcoin'in fiyatı şu anda 3940 dolar. Amaç zaten bu değil. Bir ürünü satarken mesela atıyorum 100 dolara bir ürün satıyorsunuz. Bunun Bitcoin karşılığı değil. İleride pazarda orada burada mesela çileğin kilosu ne kadar dediğinde 0.0002 Bitcoin. Tamamen olayın Bitcoin üzerine yapılması için. Zaten Bitcoin'in de sıfırdan sonra 8 basamağa kadar ölçeklendirilebilir, bölünebilir olmasının sebebi de bu. 3940 dolarken sen gidip bir tane kahveyi Bitcoin'e içemezsin. Evet. Ne yapacaksın? İşte 0, şu kadar sıfırlık Bitcoin aktaracağız. Bu şekilde de zaten her birime uyabiliyor. Yani milyon dolar da gönderebiliyorsun, kuruş seviyesinde de gönderebiliyorsun.
Önemli bir konu. Biraz da blockchain'den bahseder misin? Yani nedir bu yapı? Şimdi, hep her yerde bahsi
yani
geçiyor.
Yani merkezi olmayan bir database diyebiliriz. Şimdi şöyle düşünelim. Bitcoin'in bir kere temel altyapısı. Yani blockchain'in üzerine yapılıyor. Diğer mesela coinlerde, Ethereum'da bu blockchain'i anlamak orada çok önemli. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bitcoin transferleri ilk Bitcoin transferine kadar saklanıyor. Bunları mesela şöyle tespih taneleri gibi düşünebiliriz. İlk tespih tanesinden şu anda mesela 10 dakikada bir yeni tespih tanesi yapılıyor. Bitcoin transferleri bu blokların içinde saklanıyor. Bunun teknik kısmına geldiğinde işte iş biraz böyle sıkıcı hale almaya başlayıp Bitcoin'e özellikle yeni tanışan arkadaşlar için hani çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama bilinmesi gereken şu. Bütün Bitcoin transferleri bir tane muhasebe defterinde kayıtlı. Yani şöyle Alp Mesut'a bir Bitcoin attı. İşte Mesut Ali'ye 2 Bitcoin attı. Bunların hepsi bir tane muhasebe defteri gibi bir defterde ilk transferden son transfere kadar kayıtlı. Ve şöyle bir şey var. Bunu silinemiyor. Yani şöyle silinemiyor. Şimdi normalde bir tane bulut hizmeti kullanıyoruz diyelim. Orası hacklendiğinde veya o bulut hizmeti kaçtığında, silindiğinde sizin oradaki fotoğraflarınız, işte videolar, kişisel bilgileriniz gider. Blockchain'de mesela Bitcoin'de siz bugüne kadarki bütün transferleri indirebiliyorsunuz. Bu mesela şöyle söyleyeyim. 120 GB civarı bir veri şu anda indiriliyor. Bu transferleri dünya üzerinde 7000, 8000, 10000, 100000 kişi indirdiğinde hadi diyelim birisi çalındı, biri hacklendi, o kadar çok peer nokta oluyor ki artık bunun önüne geçilemiyor. Yani asla eski transferleri silip değiştiremiyorsunuz. Blockchain'in gücü bundan geliyor diyebiliriz.
Evet, blockchain'i şöyle anlatabiliriz aslında kısacası örneklemek gerekirse. Birbirine bağlı olarak yüz binlerce makinede arkadaşlar matematiksel olarak şifrelenmiş bir şekilde yapılan işlemler kayıt altına tutuluyor. Yani makinelerden bir tanesi yansa, bozulsa dahi sizin herhangi bir şekilde veriniz kaybolmuyor. Çünkü blockchain'e bağlı olan makineler sürekli olarak birbirleriyle konuşup işlemlerin gerçek mi yoksa sahte mi olup olmadıklarını matematiksel formüllerle anlıyorlar. Ayrıca bu bizim dijital para birimlerinde özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi sanal para birimlerinde şu an için hani henüz bir devletin kontrolünde olmadıkları için anonim işlem olarak geçiyor. Yani aslında isimler yok. Mesut'tan Alp'e para gidiyor diye yok. Sadece cüzdan numaralarımız var. Evet. Ve bu cüzdanlar arasındaki Bitcoin'lerin ya da artık hangi dijital para birimini transfer ediyorsak onların transferleri bir şekilde işlenik tutuluyor. Birden fazla makinede tutulduğu için de bu bir işlem yapıldıktan sonra bunun sağlamasını diğer makineler birbirlerine sorarak yapıyorlar. Ve böylece aslında eğer bir makineden retroyu gelmezse, böyle bir şey yok, bu kayıtlı bende değil, bu para birimi böyle bir kayıt yok denmezse eğer, bu onaylanmış oluyor ve direkt olarak cüzdanda para kalıyor. Aslına bakarsanız Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerin için hem anonim deniyor hem de bir şekilde anonim değil. Neden anonim değil? Çünkü cüzdan numarasını bilirseniz takibini yapabiliyorsunuz. Yani o cüzdandan hangi cüzdana ne kadar gitmiş, hangi Bitcoin transfer edilmiş, bunları takip edebilirsiniz. Ama cüzdanın kime ait olduğunu bilmeniz gerekiyor.
Şimdi
tabii.
Şöyle diyelim. Mesela bir tane Bitcoin cüzdanı yaratalım. Bir tane de burada bana yaratalım. Ben size Bitcoin atayım. Bu transferi engelleyebilecek hiçbir şey yok. Evet. Tamamen kişiden kişiye. Ve Bitcoin adreslerimizi de biz paylaşmazsak kimse onu bilemez. Şimdi burada anonim kısmı hem aslında oldukça nasıl kullanacağını bilirsen anonim, hem de Bitcoin olabilecek en şeffaf aslında para birimi evet. diyebiliriz. Yani şöyle de diyelim, anonimlik mesela nerede bitiyor? Bitcoin borsalarından gidip Bitcoin almaya çalıştığınızda ya da Bitcoin borsalarından tekrar TL'ye döndüğünüzde, dolara düştüğünüzde tabii ki orada anonimlik kalkıyor diyebiliriz.
Evet, şimdi mesela yavaş yavaş aslında Bitcoin neden değerleniyor, nereden başladı, nereye kadar geldi, bunlara da böyle bir kısaca değinelim. Çünkü ilk başta biliyorsun kimsenin değer vermediği, hatta bir pizza için 10 bin Bitcoin ödendiği durumlardan bugün tabii. tanesine 4 bin dolar ödenen durumlara kadar gelindi açıkçası.
Şimdi konuyu şöylece özetleyebiliriz. En baştan şunu söyleyelim, hani şu an dünyada ne kadar Amerikan doları var bilmiyoruz. Yani bunun tam şu an nokta atışı söyleyebilecek birisi yok. Ama Bitcoin'in şu anda ne kadar olduğunu biliyoruz. İşte 16 milyon 720 bin şu kadar. Tam Bitcoin'in ne kadar olduğu bilinebilir. Bu bir kere çok önemli bir şey. Çünkü sizin elinizde 1 dolar varsa, bu 1 doların değeri devamlı Amerika para basmaya devam ederse 10 sene önce 1 dolarla ya da 10 dolarla diyelim ne alabiliyordun? Bugün 1 ya da 10 dolarla ne alabiliyorsun? Paranın değeri her geçen gün düşüyor. Şimdi onu geçtim. Bitcoin'de her zaman bir azalan, yani şöyle, Bitcoin madencileri Bitcoin üretimi sırasında her 10 dakikada bir Bitcoin üretiliyor. 2008 yılında her 10 dakikada bir 50 Bitcoin üretiliyordu. 2012 yılında 25, 2016 yılında 12,5. Bu şekilde her 4 senede bir üretim yarılanıyor. 2028 yılına geldiğimizde sadece 1 Bitcoin civarı bir şey üretilecek her 10 dakikada bir. E tabi bu şekilde azalmasından ötürü ve toplamda 21 milyon adet üretileceğinden ötürü 21 milyon da 2130-2140 yılı civarında bitecek. Ama zaten %99 civarı 2050 yılına gelmeyecek bile. Çünkü oradaki bir limiti hesapladığınızda yani 2028'de bile 1'e düşüyor. 2032'de orada tekrar yarılanacak. Bu şekilde düşündüğümüzde insanlar bunun limitli bir şey olduğunu anlayıp bu şekilde değer verdiği sürece de Bitcoin'in fiyatı 0 işte 1 dolarlardan başlayıp şu anda 4000 dolar seviyesine kadar çıkmış durumda.
Evet, maksimum 20 milyon üretileceği için üretim evet. tamamen sonlandığında bu evet. fiyat bir şekilde de sabitlenmiş olacak aslında.
Yani zaten tamamı üretildiğinde biz olmamış olacağız. Evet, 2040'ında. Ama yani önümüzdeki 10 sene içinde artık nereye gidiyor? Kalıyor mu? Mesela Satoshi'nin Bitcoin'i yapan kişi anonim bu sırada, Satoshi Nakamoto'nun dediği şöyle bir söz var. 20 yıl içinde ya hepimiz Bitcoin'den bahsedeceğiz, artık bütün işimiz gücümüz hayatımız bu olacak, ya da Bitcoin olmayacak. Tam şimdi, iki uç.
Bitcoin'in şöyle bir durumu var. İnsanların kafasını en çok karıştıran soru o. Bitcoin üretmek için bir madencilik denen işlem vardı. Her ne kadar şu anda ekran kartlarıyla yapılamasa bile ilk başta bu ekran kartlarıyla yapılmaya başlandı. Bilgisayarlarımızdaki işlem gücünü kullanarak yapabiliyorduk. Şimdi özel işlem birimleri evet. çıktı ve onlar da yapılıyor. İnsanlar diyor ki biz neden bir işlem yapıyoruz da bu dijital para birimi bize ödül olarak geliyor? Yani yaptığımız işlem ne diyorlar?
Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bir kere sizin Bitcoin üretmek için veya farklı bir coin üretmek için ekran kartlarınız bir şey için kullanılmıyor. Bir kere öyle bir şey var. İşte Amerika bizim bu işlem gücümüzü şuna kullanıyor, buna kullanıyor. Ne iyi ne kötü. Yani kanseri çözmek için de kullanılmıyor. Gidip Amerika'nın bir çıkarı için de kullanılmıyor. Aslında orada tamamen bir işlem gücü, ya orada bir algoritma çözülmeye çalışıyor. Aslında cihazları oyalamak diyebilirim. Yani orada şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda Bitcoin üreten madenciler Bitcoin transferlerini onaylıyor. Mesela bütün Bitcoin'lerin üretimi bittikten sonra sistemin devam edebilmesi için madenciler onaylamaya devam edecek. Ve o transfer ücretlerini, o ufak transfer ücretleri artık o zaman çok fazla kişi kullanacağı için 10 dakikada bayağı transfer birikileceği hesap edilerek onları onaylamaya devam edecek. Bitcoin'de orada sadece hesapladığınız bir tane SA256'lık bir tane ya hash kodunu bulmayla çalışma. Bunun dışında başka hiçbir şey değil. Her 10 dakikada bir bulan yeterli Bitcoin'i kazanıp aynı zamanda o 10 dakika içinde gönderilen Bitcoin transferlerini de onaylama hakkı kazanıyor.
Evet, yani aslında birazcık para birimi değerli olsun diye insanları oyalayıp bir çaba göstermeleri sağlanıyor ve bu çabanın sonunda da ödül olarak yani, eğer hash kodunu bulurlarsa hesaplarına Bitcoin yatıyor.
Şu an mesela Bitcoin üreten cihazların şöyle söyleyeyim, en büyük süper bilgisayarları düşünelim. Ne de var? Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in elinde süper bilgisayarlar var diğer ülkelerinde. Bu süper bilgisayarların ilk 500'ü sıralayalım. Nasıl sıralarız? İşlem kapasitesine göre. İlk 500'ü sıralayalım. Bu 500'ün işlem gücünü toplayalım. Bitcoin üretmeye çalışan cihazların işlem gücünün yanına yaklaşamıyor. Yani bu çok çılgın bir rakam. Sadece bir süper bilgisayarı bile düşündüğümüzde böyle ciddi bir güçten bahsediyoruz.
Çünkü en çok insanların kafasını kurcalayan buydu. Biz neye hesaplıyoruz? Bu Amerika'nın kesin kirli bir oyunu. İşte o taraftaki bir formülü çözdürüyorlar bize, bilmediğimiz formülü, ve sorumunu kullanacaklar vesaire deniyordu ama.
Öyle bir şey yok.
Evet. Sonuç olarak bir şeyin değerli olabilmesi için çaba harcanması lazım. Bu psikolojik de bir olay arkadaşlar. Yani size birisi getirip istemeden bir şey verirse eğer, onun değeri sizin kendinizin çalışıp çaba gösterip temin etmenizden daha düşük oluyor. Her zaman için bu böyle. Hani istemeyene yardım etmeyeceksin diye de bir söz vardır. Özellikle yurt dışında çok daha fazla yaygındır. Çünkü değeri olmuyor diye söylerler. Hatta karşılıklı bulabilirsin kızma olarak da. Yani yaptığınız işlem konusunda korkmanıza gerek yok ama şu anda Bitcoin üretmeye çalışmaktansa, eğer yatırım yapmak isteniyorsa satın almak daha karlı herhalde.
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere şu an Türkiye'de Bitcoin üretmeniz hani çok ciddi bir masraf gerektiriyor. Çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Ev kullanıcısının, hatta orta ölçekli hani kullanıcıların bile Bitcoin üretmesi tamamen zarar. Onun için ne yapıyorlar? Alternatif para birimlerine yöneliyor insanlar. Onda da amaçları şu oluyor. İşte X coin diyelim. X coin'i üretip onu Bitcoin'e çevireyim. Hani biraz daha karlı olan coin'leri bulayım. Ama bir orada şey var. Yani bir düzenleyici bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Bir tane coin eğer çok karlıysa, onun karlılığı çok kısa sürede zaten bitip normal sizin ekran kartlarıyla ya da birazcık böyle basit cihazlarla mining yapma seviyeniz, hani kar zarar oranı zaten orada bitiyor. Şu anda da mesela Ethereum'un fiyatında orada 10 dolardan 400 dolara çıktığı dönemde herkes ekran kartlarıyla alıp, şu an hani oyuncuların en büyük derdi odur, piyasada ekran kartı kalmadı. Şu an o sırada ne oldu? Ethereum üretmenin zorluğu çok ciddi bir şekilde artmaya başlamıştı. Şu an fiyat 400 dolardan 289 dolara düştüğünde adam yine aynı zorlukta üretmeye çalışıyor. Baktım yani zorluk düşmemiş ama kazandığı orada bir %25 azaldı.
Ve böylece aslında kar zarar oranında...
Kar zarar oranında adam eğer 400 dolar olacak ya da daha sonra artacak diye hesap kitap yaptıysa şu anda orada hesabı bayağı
bir şaşmış
durumda. Bir
dengesizlik var, evet. Şimdi burada şunun da altını çizmek lazım. Hani sanal cüzdanlardan bahsediyoruz. Bu paraları nerede sakladığımızın da altını çizelim. Evet. Yani bir para biriktiriyorsunuz ya da diyelim ki bilgisayarı mining için kullanan insanlar bir şeyler oluşturuyorlar. Bunlar nereye yatıyor?
Şimdi şöyle diyelim. Bankanızdaki paranız nerede duruyor? Bankada duruyor. Onun sorumluluğunun tamamı bankada. Sen bankaya 100 lira yatırdığında banka senin ona işte Alp 100 lira yatırdı. Alp'e 100 lira borcumuz var. Banka sana borcu olmuş oluyor. Onun parayı tutuyor. Bitcoin'de bütün sorumluluk sizde. Yani bank kimseye emanet değil paranız. Mesela banka isterse paranızı vermeyebilir, hesabınızı dondurabilir, kapatabilir. Çünkü merkezi bir kuruluş. Bitcoin'de sorumluluk sizde. Bitcoin cüzdanları da işte telefona yükleyebildiğimiz Bitcoin cüzdanları, bilgisayarda kullanabildiğiniz, onun dışında hardware wallet dediğimiz USB tarzında olan ve çok çok daha güvenli Bitcoin cüzdanları var. Bu şekilde cüzdanlar var. Ama aslında bu birazcık zor oluyor. Mesela Bitcoin'e yeni tanışan birisi işte cep telefonuna bir Bitcoin cüzdanı indiriyor. Bir yerden de Bitcoin alıyor. Yerel Bitcoin borsaları olabilir, başka arkadaşından olabilir. Bitcoin'i alıyor, telefonunu atıyor. Fakat telefonunu çaldırıyor, düşürüyor. Telefonuna virüs girip hani Bitcoin'lerini çalabilir. Orada aslında hani bilinçli olmayan kullanıcı, güvenliğe yeterince dikkat etmeyen kullanıcı mağdur olduğunda arayıp da bir müşteri hizmetleri yok. Merhaba, benim telefonumdaki Bitcoin çalındı, bana yardım et. Şimdi bankada mesela yanlış kişiye transfer yaptığımda EFT'ye gitti, havale gitti. Bankayı ararsın, bir şekilde sorun çözülür. Onun hesabından alırsa ne yapar? Bitcoin'de yanlış birine Bitcoin gönderdiğin anda başka cüzdana giden gitti. Merkezi evet. Bir kurum olmadığı için giden gidiyor.
Burada şunu da altını çizmek lazım. Mesela bankaya para yatırdınız diyelim. Bankaya yatırdığınız paralar belli bir orana kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi altındadır arkadaşlar. Yani diyelim ki banka kapandı, birdenbire silindi, gitti. Sizin paranızı devlet belli bir miktara kadar karşılar. Bitcoin'de böyle bir şey yok. Yani cüzdanınızı çaldırdığınız anda tamamen duman oluyor.
Evet.
Almanız mümkün değil tekrar. O da
evet,
enteresan.
Çaldırdığınız yani. Anda bir de şöyle söyleyeyim. Mesela zamanında Bitcoin çok çok değersizken işte bilgisayarında binlerce Bitcoin tutup unutan, bilgisayarını ikinci el olarak satan, şifresini unutan, format atan. Mesela işte bilgisayarını satmış adam gidiyor çöplükte. Gidiyor hard diski arıyor. Belki bulurum da içinden çıkıyor. Hani bir sürü arkadaş biliyordur zaten. Adamın biri işte 10 bin Bitcoin'e gidip pizza alıyor. Şu an o adam hala o Bitcoin forumunda aktif bir şekilde yazmaya devam ediyor. Herkes diyor pişman değil misin falan diye. Yani Bitcoin'i o şekilde unutup da çaldıran tabii ki oldu. Geçmişte öyle şeyler oldu ve toplam Bitcoin arzından da düşülüyor. O Bitcoin'ler geri kazanılamayacak. O da önemli bir nokta. Yani toplamda 21 milyon Bitcoin olmayacak. 21 milyondan çok daha az olacak.
Şimdi bu arada şunu söyleyeyim, yavaş yavaş hani Çin'deki olaylara da geleceğiz ama ben ilk başta ilk defa bu Bitcoin'e tanışacak arkadaşlar için de Bitcoin nedir, nasıl harcanır, ne yapılıyor, nerede biriktiriliyor, bunlar hakkında da konuşmak istiyorum. Hani ilk kısmı onlara ayırdık, daha sonrasında yine Çin ve Bitcoin'in gidişi hakkında konuşacağız. Yavaş yavaş şu kısma gelmek istiyorum. Bir arkadaşımız sormuş mesela, demiş ki ya banka olmazsa arada demiş, bunu nasıl harcayacağımız kesinlik kazanamaz, harcayamayız demiş ama aslında Türkiye'de bile artık harcayabiliyorsunuz. Yani harcamak çok kolay.
Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yaklaşık 35-40 tane yer Bitcoin kabul ediyor. Bitcoin kabul etmek, şimdi en basitinden şöyle, siz bir işletmesiniz. Mesela kredi kartı kabul etmek istediğinizde kredi kartı şirketleri sizden %3 ila %4 arası bir komisyon alıyor. Yani 100 liraya bir ürün sattığınızda sizin elinizde 97-96 lira geçiyor. Bitcoin'de durum şöyle, bir de onun mesela işte sanal postu, normal postu anlaşmanız, bir ton orada bir mevzuatta şeyler oluyor. Sizin Bitcoin kabul etmeniz için 30 saniye içinde bir tane Bitcoin cüzdanı indirip Bitcoin adresi üretip, o Bitcoin adresi üretme de şöyle, tamamen oradaki algoritma random bir şekilde, rastgele bir şekilde Bitcoin adresi üretiyor ve iki kişiye aynı Bitcoin çıkma adresi imkansız. Yani o şekilde onu rahatça söyleyebiliriz.
Size özel bir cüzdan.
Size özel bir tane adres oluyor. O adresi gidip bir tane QR kod yap, camına as, Bitcoin kabul edilir. Yani bu kadar basit. Şimdi şöyle oluyor tabii. Tamam onu yaptık ama Bitcoin fiyatı o kadar dalgalı ki, ben ürünü daha satana kadar değişeceğim diye yaparsanız, üçüncü parti mesela bunun için şeyler var. En basitinden şunu söyleyebiliriz diye sanıyorum. Hani bütün arkadaşlarımız bile Steam'den oyun indiriyoruz. Hani Steam'in şu an hani donanım haberi kitlesi olsun, arkadaşlar olsun biliyordu. Steam'den şu an Bitcoin'le oyun alabilirsiniz. Sadece alacağınız oyunu geldikten sonra ödeme kısmında kredi kartında o bütün bilgileri doldurmak yerine alttan Bitcoin'i seçiyorsunuz. Şöyle oluyor. 10 liraya bir tane oyun alalım diyelim. Steam'den 10 liraya atıyorum sepete. Ödeme kısmından Bitcoin'i seçtiğim anda araya bir üçüncü parti giriyor. Üçüncü parti şirket giriyor. Diyor ki şu QR koda diyor, şu kadarlık Bitcoin at, 15 dakika içinde at. O 15 dakikalık kurdaki dalgalanma riskini ben alırım. Siz gidiyorsunuz, o kadar Bitcoin'i attığınız anda oyunu indirmiş oluyorsunuz. Yani o zaten hani özellikle Steam'de kabul edilmesinden sonra bazı genç arkadaşlarımız bayağı ilk defa Bitcoin'le tanışan çok oldu orada.
Evet, yani harcaması aslında çok kolay. Kabul etmesi de çok kolay. Sadece burada bir gerçek var. Yani biz de aslında canlı yayın öncesinde Alp'le konuşuyorduk bunu. Yani benim de görüşlerimden bir tanesi, Bitcoin'in yaygınlaşması, kitlelere yayılması için mutlaka sizin bankanızın, çalıştığınız bankanın hesap açma kısmına, nasıl dolarla, euro ile hesap açabiliyorsunuz ya da altın hesabı açabiliyorsunuz, Bitcoin hesabı açmayı da, cüzdanı da size güvence olarak sunması lazım. Yani şimdi ben kendi açımdan düşüneyim, Türkiye İş Bankası'nın güvencesinin olduğu ya da Vakıf Bank'ın güvencesinin olduğu bir Bitcoin cüzdanı olsa, o benim için daha değerli olur tabii şimdi, ki. Yani oraya geçmeyi tercih ederim. Ya da onun bir borsası olsa, Vakıf Bank bana Bitcoin satsa, evet, yine orayı kullanmak
şimdi
isterim.
Bankaları burada niçin kullandığımız sorusu öne çıkıyor. Bankaları biz niçin kullanıyoruz? Bir, para transferi için kullanabiliriz. İki, paramızı güvenli tutmaları, evet, için kullanabiliriz. Orada güvenli tırnak içinde. Üç, hani mevduatımıza faiz almak için kullanabiliriz. Kredi almak için kullanabiliriz. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda bir kere hani uluslararası olsun, yerel olsun, en basitinden hafta sonu bana A bankasından B bankasına bana para atmanız mümkün değil. Ne olacak? Pazartesi hesabıma geçecek o para. Ya en basitinden EFT işleminin belli bir saat ve gün sınırı olması hani Bitcoin'i orada öne çıkaran bir şey. İkincisi masraflar. Para aktarım kısmındaki masraflar. Üçüncüsü banka. Yani kriz bir durumunda olduğunda, bir ekonomik kriz olduğunda bankaların nasıl battığını, bankaların sizin olan paranızı size vermediğini, ATM'ye gittiğinizde ATM kapalıdır, işlem yapamıyoruz deyip senin hak ettiğin paranı sana vermemesi gibi bir sürü aslında orada şeyler var. Bitcoin'de ne oluyor? EFT havale ücreti gibi bir şey yok. Hani şey yok. Orada madencilere ödenen çok komik bir rakam ücret var. Uluslararası para transferi düşündüğümüzde, o verdiğimiz işte 1000 Euro'dan 60-80 Euro kestiği kısmı düşündüğümüzde çok komik bir para. Onun dışında paranın hakimiyeti tamamen sizde. Yani Bitcoin'in arkasındaki oradaki teknoloji aslında matematiğe güveniyorsunuz. Gidip işte o A bankasına, B bankasına, A devletine, B devletine değil, matematiğe güveniyorsunuz. 2 artı 2'nin 4 olduğundan eminseniz Bitcoin'in de güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. Ama bakın oradaki temel soru şu, Bitcoin güvenli. Size Bitcoin kazandıracağını iddia eden siteler, Bitcoin borsaları, işte Bitcoin'le alakalı bulut madencilik yapıyorum diyen siteler. Bakın bunlar güvenli, güvenlidir, güvenli değildir demiyorum. Bitcoin'in teknolojisi güvenli. Zaten bugüne kadar Bitcoin'in başına ne geldiyse, en basitinden o Japonya'daki borsanın, evet, kaçması, batması diyelim. Orada Bitcoin'in bir suçu yok. Orada o adamın işte hacklenmesi ya da çalması kısmı var. Bitcoin'in başına ne zaman ne geldiyse bu şekilde olmuştur.
Şimdi yavaş yavaş da aslında bu konuya girelim. Bitcoin'in En büyük aslında tepe taklak oluşu işte 400-500 dolar seviyelerine geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam Tokyo'daki o borsalar battığında tekrar baya bir geriliyor. Frene basıyor. 100 doların altına kadar
O zaman
geriliyor.
Bitcoin de çok azdı. Zaten %15'imine çalınmış oldu.
Öyle bir durum söz konusuydu. Daha sonrası ise toparladı. Bugün günümüze gelindiğinde artık New York'ta borsalar için lisans verilmeye başladı
Tabii.
mesela. Yarı yarıya denebilir hale getirmeye de çalışıyorlar. Hani bir şekilde belli mevduatı, belli finansmanı sağlayamıyorsan sana mesela Bitcoin borsası açma şeyi vermiyorlar, lisansı vermiyorlar, açamıyorsun. New York çünkü yavaş yavaş Amerika şunu da düşünmeye başladı. Tamam denetleyemiyoruz ama bir şekilde bunu yasalara uygun, güvenli hale de getirmemiz lazım ki vatandaşlar yararlansınlar. Bugün Çin'in aldığı bir karar var. Mesela yeniden Bitcoin'in bir geri çekildiğini gördük. Çin'in aldığı karardan biraz
Ya
bahsetmekte yarar var.
şimdi eski arkadaşlar bilecektir. Bitcoin'de her zaman bir Çin Bitcoin'i yasakladı diye bir işte böyle bir espri var diyeyim. Yani her zaman öyle bir şey olmuştur. Ne olmuştur?
Hani ünlüler için öldü diye Twitter'da yazarlar ya.
Bitcoin'in tarih grafiğine, isterseniz fiyat grafiğine bakın, isterseniz Bitcoin'deki gelişmelerin grafiğine bakın. Çin Bitcoin'i yasakladı diye bir şey çıkar karşınıza ve her zaman da şöyle olmuştur. Fiyat artmıştır. Çin Bitcoin'i yasaklamıştır. Fiyat çakılmıştır. Sonra Çin vazgeçmiştir. Fiyat artmıştır. Yasa böyle bir döngüye girmiştir. Şu anda Çin'in en son yaptığı da şu oldu. Biz dedi Bitcoin borsalarına alım satımı yasaklıyoruz. Bayağı Bitcoin borsaları kapanacak Çin'deki. Çin'deki Bitcoin borsaları da eskiden alım satım işlemlerinden komisyon almadığı için hacmin çok çok büyük bir kısmı global çapta düşünürsek bir sürü Bitcoin borsası var. Türkiye'de de var, Amerika'da, bütün dünyada global borsaları düşündüğümde çok ciddi bir kısmı ondaydı. Sonra alım satım işlemlerinden komisyon almaya başlayınca oradaki payı bayağı bir azalmıştı. Ama Çin hala özellikle mining tarafında çok ciddi bir miktarın Çin'de, çünkü hani cihaz ucuz, elektrik
Evet.
ucuz, o kısma biraz sonra değiniriz. Çok konuyu şey yapmayayım. Şimdi öyle düşünce Çin'in hala önemi varken Çin'in yasakladık demesi ya insanı bir başta düşündürüyor. Ve gerçekten Çin'deki Bitcoin borsası işte tweet attı, yayınladı. Dedi ki işte Eylül sonuna kadar, bir tanesi Ekim sonuna kadar paranızı çekin. Kapatacağız dedi. E bu haber olunca ne oldu? Bir anda bir panik ortamı oldu ve Bitcoin fiyatı 2850 dolar civarına kadar, pardon, 2980 dolar civarına kadar çakıldı. Sonra insanlara şey dediler, oradaki insanlar hani o kadar nüfus var, Bitcoin alım satımından hani ciddi kazanan da var,
Evet.
alım satım yapan da var. Bu insanlar ne yapmaya başladı? Japonya'ya kaymaya başladı, Amerikan borsalarına kaymaya başladı. Parasını da Çin'den çıkarabilmek için, ya benim tahminim bu. Çünkü orada parası kaldı. Adam Bitcoin alım satım işlemine devam etmek istiyor. Parasını da Çin'den çıkarabilmek için en kolay yolunu Bitcoin'i alırsın. Bitcoin'i başka borsaya transfer edersin. Hem işin yarım saat içinde çözülür hem zaten çok komik bir komisyon ödersin. Bu şekilde yaptığı için de şu anda mesela tam konuşurken 4000 dolar oldu. Tekrardan bir toparlanma seviyesine girdi. Ama Çin'in yasaklaması bu şekilde oldu. Ama Çin'den de her zaman şu beklenebilir. Gider ay sonu olur, Eylül'de kapatıyoruz derler. Adamlar işte devlet bize bir sene daha izin verdi kendimizi toparlayabilmemiz için, regüle olabilmemiz için deyip her zaman böyle bir estek konuşmuşlardır. Hiç de yani bugüne kadar kaç kere Çin yasakladı, kaç kere banlandı. Bir de orada Çin'in yasakladığı Bitcoin borsaları. Yani Çin şeyi yasaklayabilir. Bitcoin'e senin ulaşımını engelleyebilir, zorlaştırabilir. Orada engelleyebilir aslında doğru bir cümle de. Çünkü Çin'de iki kişi birbirine Bitcoin alır da satar da kabul de eder dükkanda, onu engelleyemez. Neyi engeller? Sen gidip Çin'deki en meşhur borsalardan birinde hesap açıp Bitcoin alamazsın. Bu da standart kullanıcı, sıradan kullanıcı işi zorlaştığı için aman almayayım, uğraşmayayım der. Halbuki işini bilen adam zaten orada bir şekilde hala yürütebilir.
Evet yani sonuçta Çin'in etkisi de çok fazla olmadı
Çok
ve
fazla
tekrar geri
olmadı.
gel zaten 4000 dolar seviyesindeydi.
Aynen.
Tekrar 4000 dolar seviyesine toparladı.
Yani Bitcoin'in çünkü orada teknolojide herhangi bir sıkıntı yok. Çalışan kaputun altında araba düşünürsek orada bir sıkıntı yoktu çünkü.
Şimdi konuşan arkadaşlar şöyle söylüyor. Yani burada mesela Bitcoin üstüne çalışan arkadaşların bazıları ya bu botlar ne olacak demişler.
Botlar.
Botların alım satım yapmasıyla biliyorsun manipülasyon yapılıyor ki Tokyo borsasının aslında Japonya'nın batmasındaki bir öncesindeki olaylarda da botların inanılmaz büyük alım satımlarla manipüle ettiğiydi piyasa. Yani
Tabii.
mesela o zaman 400 dolar seviyesine ve daha yukarısına taşırken botların alım satım kararları çok fazla işlem yapmaları sanki orada bir işlem varmış bir hareket varmış gibi göstermiş ve daha sonrasında zaten
Şimdi şöyle
patlama gelmiş.
söyleyelim onda. O kısımda işte o borsanın Tokyo'daki bu olay, bu konuştuğumuz olay da çok eski bir
Evet
olay.
doğru.
Yani
2006-2007 gibiydi herhalde yanlış
ya çok çok
hatırlamıyorsam.
eski bir olay. Şu anda gündemimizde hiç aslında alakası yok. Ama şöyle diyebiliriz. Orada mesela onu itiraf da etmişlerdi. Fiyatı yukarı doğru ivmelendirmeye çalışan, tam adını hatırlayamadım şu an o botun ismini. O botu kullandığını iddia edebilmişler. Ama Bitcoin borsalarında bot kullanımı şu demektir. Bitcoin borsalarını geçtim. Şu an normal Wall Street'te
Evet.
diğer borsalarda işlemlerin %80'ini botlar yapıyor. Geri kalanların da arkasında çok ciddi yapay zekalarla karar veriliyor. Yani şu an siz Wall Street'te ya da yurt dışında bir borsada zaten bilgisayarın başına gelip işlem yapan %5-10 civarı. Onlar da zaten hani
daha çok
kaybetmeye mahkum
insanlar.
oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bir kere sırf Bitcoin borsalarında değil, o konuda bir anlaşmamız gerekiyor. Yurt dışındaki bütün borsalarda, finans sisteminde botlar kullanıyor. Botlar nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Her borsanın olmasa da 10 borsadan 9'unun API hizmeti var. Bu API diye yazılan API hizmeti. Bu ne demektir? Sizin Bitcoin borsasına bir programla erişebilmenizi sağlayan API hizmetidir. Yani siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kendiniz bir tane yazılım bilginiz vardır ya da internetten open source bulursunuz. Bir tane bot yapayım ben. Şu fiyata gelince alsın, satsın. Şöyle bir haber çıktıysa, olumluysa benim yerime alsın. Senin yerine nasıl oluyor? Sen uyurken işte o API sayesinde bot kullandığın borsaya bağlanıyor. Alış emri giriyor, satış emri giriyor. Yani onları da yine aslında sen programlıyorsun. Şey diye bir bot yok. Para kazandıran bir bot, indir bir tuşa bas o yapsın. Bota yine algoritmayı sen veriyorsun. Mesela bir sürü algoritma var işte, ping pong'tu, istatistiksel terimler. Orada bir sürü mesela istatistikle uğraşan arkadaşlar algoritma yaratabiliyor. Çünkü Bitcoin fiyatını mesela işte grafikleri inceliyorlar. Botunu yaptığında aslında botun yaptığı tek şey senin yerine işlem yapabilmesi. Fakat şöyle bir dezavantaj oluyor. Normal bir kullanıcı Bitcoin borsasında alım satımı elle yaparken emri girdim, gerçekleşmedi. Mesela 4000 dolar 3900'e alış emri girmişti, gerçekleşmedi. İptal ediyor, tekrar 3950. Sen bunu manuel yaparken orada bot bir saniyede böyle bir sürü senin
Evet.
önüne emir girdiği için de insanları sinirlendirebiliyor. Ya diyor, emir giriyorsun, bir saniyede üstüne bot giriyor. Biri satsa bile ona satacak, ben alamayacağım Bitcoin diye. Orada bir hani sinirlenme kısmı aslında botlara orada.
Anladım, yani insanlar biraz daha hızlı oldukları için şu anda.
Ama dediğim gibi Bitcoin borsalarına özel bir şey değil bu. Zaten finans sektöründe bu şekilde ilerliyor.
Şimdi ülkemizdeki durumu soranlar var. Türkiye'de resmi olarak Bitcoin bir para birimi olarak tanınmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz en azından. Değil mi?
Şöyle, BDDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde. Hani bir elektronik para olarak görmüyor. Sadece Bitcoin'le başınıza işte hani çaldırmanız durumunda, Bitcoin'den zarar etmeniz durumunda, alım satım işlemlerinden zarar etmeniz durumunda, Bitcoin'i yanlış bir Bitcoin adresine göndermeniz, istemediğiniz bir kişiye transfer etmeniz, bilgisayarınızdan çalınması durumunda hani herhangi bir şekilde devletin yapabileceği bir şey yok. Zaten onda hani gayet açık bir şekilde gözüküyor. Devletin yapabileceği bir şey yok.
Evet. Şimdi burada ben sana bir şey sormak istiyorum. Ben son dönemde Facebook'ta gezerken, tabii Bitcoin konuşulunca da herhalde sana özellikle o içerikleri gösteriyor ya, algoritması. Şey görmeye başladım. İşte benim cloud bilmem ne hesabım var. Şu kadar para birikti. Ama ben sıkıştım. Ev alıyorum. Bu cloud hesabını devrediyorum. Aylık kazancı şu kadar. Yani ben her zaman bunu şeye benzetirim. Abi bu dükkan kazanıyor ama ben devretmek istiyorum diyen şey vardır ya, esnaf. Sen gider alırsın, sonra bakarsın ki o kadar kazanmıyormuş. Yani
Aynen.
kazançlı bir şey kimsenin devredeceğini düşünmüyorum. Bu nasıl oluyor? Yani o
Şimdi
cloud dedikleri şey ne?
ben onu çok güzel bir şekilde açıklayayım. Hani özellikle yeni gelen arkadaşlar varsa, bu ekran kartlarını falan hani oradan bir sinirli olan arkadaşlar varsa
Evet.
çok işine yarayacaktır bu olay.
Şuradan bir kısayım şunu. Evet.
Şimdi o olay şu şekilde.
Hop. Kısamadık. Şuradan kapatıyorum. Heh, tamamdır.
Şimdi Bitcoin mining dediğimiz olayı hani az çok anlatabildik. Burada mesela şu anda Çin'de olmasının sebebi nedir? İşte orada cihazların zaten Çin malı. Adamlar sana kendi orada cihazı yapıyor. Soğutması, elektriği çok ucuz.
Evet.
Orada çok ciddi mesela şey yazsınlar. En büyük Bitcoin mining farm falan yazsınlar. Çiftliği yazsınlar. Çok güzel videolar çıkıyor. Adam fabrikanın tamamında
Soğuk
Bitcoin
kliması
cihazlarıyla
vesairesi
Bitcoin
çalışan makineler.
aynen üretimi yapabiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Birisi size geliyor ki ya diyor, bu Bitcoin diyor bu kadar zor. Hani üretmesi, görüyorsun bak, elektrik harcıyorsun. Onun kısmında işte cihaz alman gerekiyor, ilgilenmen gerekiyor. Yani ben mesela YouTube kanalımda anlatıyorum. Fişe takıp da bırakabileceğin bir şey değil.
Evet.
Devamlı ilgi istiyor. Emin ol o bozuluyor. Emin ol akraba geliyor. Bu ne diyor? Bir şeyini kurcalıyor, gidiyor. Şimdi böyle bir durumda adamlar diyor ki biz diyor bulut madencilik diye bir şey çıkardık. Sen diyor sadece bana diyor 100 liralık Bitcoin at. Ben her gün Bitcoin üreteceğim. Sana günde 1 lira atacağım. Şimdi Bitcoin'le yeni tanışan biri de Google'a gidiyor. Bitcoin mining yazıyor.
Evet.
Çılgın, çok güzel haberler. En büyük finans kanallarında ya Bitcoin yazdığınızda çünkü çok güzel haberler çıkıyor. Fiyata bakıyor. Sonra Bitcoin mining yazıyor. Madenciliği yazıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Şimdi yeterli de araştırmadı. Sonra düşünüyor ki ya ben bu adama tamamen burada rakamlar sembolik. 100 lira vereceğim. Bana her gün 1 lira verecek. 100 gün sonra kâra geçeceğim. Ömür boyu da bu para gelecek. Bu şekilde gidiyor. Bankadan kredi, eşten dosttan para oluyor. O 100 lira yerine 1000 lira, 10.000 lira, 100.000 lira yatırıyor. Sonra ne oluyor? Bir iki gün alıyor. Bir hafta iki hafta alıyor. Bir ay sonra genelde böyle çok kısa sürede oluyor. O şirket kaçıyor. Siteye bir giriyor, öyle bir şirket yok. Diyor ki Bitcoin beni dolandırdı. Şimdi orada internetten dolandırıldığının farkında değil. Bitcoin beni dolandırdı. Bitcoin oradaki teknoloji. Bitcoin'in orada tek yaptığı aslında şuydu. Senin o 100 lirayı o adama atmanı sağlayan teknolojiydi. Adamların Bitcoin ürettiği falan yok. Bitcoin mining, hani Cloud Mining'de orada ürettiği falan, tamamen saadet zinciri Ponzi kurmuş. Bitcoin'le böyle yeni tanışan kişilerin hani olaya çok hakim olmamasından yararlanarak dolandıran kişiler.
Aslında Türkiye'de de çok fazla yapılıyor. Dünya genelinde de var bu. Şey diyor ya adam, ben bankadan daha fazla faiz veriyorum, sen bana para
Tabii
yatır diyor.
Türkiye'de eski
İlk bir iki
dönemlerde
ödeme yapıyor.
bankerler, tabii
Evet.
bankerler vardı. Hani ülke onlardan neler çekti. Şimdi onu da şöyle düşünebiliriz.
Hala daha var. Yerel yerel çıkıyorlar bölgesel
Tabii
olarak.
yani şöyle düşünelim. Orada mesela adama gidiyordun, parayı veriyordun, bir muhatap vardı, şeyi vardı. Şimdi adam burada Rusya'dan bir site açıyor. Diyor
Dava
ki
edecek biri de yok
bir de
yani.
çok güzel hazırlıyorlar. Siteyi o kadar güzel hazırlıyor ki böyle işte sana anlatıyor Bitcoin mining şöyle böyle. Direkt böyle hani hipnotize oluyorsun. Diyor ki en altta da şu adresi şu kadar Bitcoin yatır diyorsun. Yatırıyorsun, adam sonra şey demeye başlıyor. Mesela o siteye yatırım yapan kişi, ben diyor mining yapıyorum diyor. Soruyorsun nasıl yapıyorsun? İşte şurada yatırım aldım, paket aldım. Genelde böyle paket oluyor onların adı. Şu kadarlık paket, daha üst paket, böyle paket. Arkadaşlar benim söylemek istediğim hani öyle bir şey yok.
Evet, çok
Size öyle
fazla.
Bitcoin ile ilgili paket satmaya çalışan, şu kadar üretiyoruz, şu kadar kar var. Ya en basitinden şöyle anlayabilirler. Bitcoin ile kolay bir şekilde kazanç sağlayamazsınız. Biri size kolay kazanç vaat ediyorsa bir oturun düşünün.
Ben de sana onu söyleyecektim. Kolay kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Yani otur sen otur, ben senin için çalışacağım, sana para ödemeye devam edeceğim diyen adam %99 sizi dolandırmaya çalışıyordur. Aklınızın bir ucunda olsun, şüpheli yaklaşın. Ha belki gerçekleşenler vardır. Binde bir, milyonda bir, ama dediğim gibi geneli dolandırıyor. Bu yüzden çok dikkatli olun. Ledger cüzdan aldınız mı demiş.
Ya
Mesela
o
senden
dediğimiz,
konuşuyorduk onu.
aynen
Evet.
yayın öncesi konuştuğumuz gibi, bu Bitcoin cüzdanlarında işte artık böyle telefonlarımıza virüs girmesi, işte bilgisayarlarımıza virüs girip Bitcoinlerimizi çalmaya çalışmasından sonra böyle donanım cüzdanları çıktı. Mesela işte Fransız şirketi var bir tane, Ledger diye. Adamlar USB cüzdan, ama şöyle Bitcoin transferlerini tamamen içinde hallettiği için private key'i asla dışarı, o kısımdan da public key, private key ne demek ondan da birazdan bahsedeceğim. Çok çünkü hani üstü kapalı geçmek istemiyorum. Tamamen bilgisayarınıza virüs girse bile dışarı hiçbir şekilde Bitcoin'lerinizi sızdırmayan özel böyle donanım cüzdanlar çıktı. Bunu mesela kaybetseniz, çalınsa, düşse bile onun bir yedek anahtarı var. Onunla herhangi bir Bitcoin cüzdanından yapabiliyorsunuz. Bu biraz daha tabii profesyonelleşiyor. Yani çok az bir miktar Bitcoin'i bilgisayarınızda, laptopunuzda tutabiliriz. Ama ciddi bir miktar Bitcoin'de yatırımı olan kişiler mutlaka donanım o şekilde USB cüzdanları kullanması gerekiyor.
Evet, ve aynı zamanda bu donanım USB cüzdanı kaybederseniz bile tekrar geri alabiliyorsunuz paranızı. Yani hem kimse çalamamış oluyor cebinizden gitmesine rağmen, hem de sizi internetten tekrar
Şimdi
download
bir
ediyorsunuz.
arkadaş güzel bir soru sormuş. Türk borsalarında sürekli yüksek fiyattan Bitcoin satılmasına dikkat çeker misin diye. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Şimdi mesela benim bir videom vardı. Bitcoin fiyatını kim belirliyor?
Evet.
Mesela bu da güzel bir soru. Kim belirliyor? Yani niye şu an 4000 dolar? Niye 4800 dolar? Ben size şöyle söyleyeyim. Mesela benim şu an önümdeki ekranda bir tane yurt dışındaki Bitcoin borsasında fiyat 4017 dolarken diğer sitede 4040 dolar, diğerinde 4123 dolar. Bakın Bitcoin fiyatlarının arasında böyle farklılıklar var. Bunun sebebi de şu. Her borsanın dinamiği ayrı. Mesela siz Türkiye'deki bir Bitcoin borsasını kullandığınızda avantajları ne oluyor? Kısa sürede havaleyle, EFT ile para yatırıp Bitcoin alabiliyorsunuz. Karşınızda hemen bir muhatap olabiliyor. Ama mesela yurt dışındaki bir borsaya yatırdığınızda işte Swift ücreti orada biniyor. Onun üzerine mesela bir hafta atıyorum, tamamen atıyorum, bekleme süresi biniyor. Her borsanın farklı dinamiği var. Mesela ne oluyor? Buradaki Bitcoin borsası binde 4 komisyon alıyorsa o binde 1 oluyor. Buradaki Bitcoin borsasının Bitcoin çekme, para yatırma çekme işlemleri çok hızlı, anında. Diğerinin 3 saat sürüyorsa orada Bitcoin fiyatı. Yani mesela para çekmek istiyor. Burada mesela 1 saatte çekiyorsa çekebiliyor. Orada mesela 3-4 saat sonra çekiyorsa, ya 3-4 saate belki Bitcoin artar deyip aldıkça orada biraz mesela fiyat daha yüksek olabiliyor. Burada demeye çalıştığım şu: her Bitcoin borsasının farklı dinamiği olduğu için Bitcoin fiyatı arz talep dengesine göre bu Bitcoin borsalarında ortalama oluşuyor. Bazı siteler var işte bunun ortalama bütün Bitcoin fiyatını alıyor, borsalardan gösteriyor. Yani Türkiye'deki borsaların fiyatının yüksek olması şöyle, tamamen Türkiye'deki şöyle, alırken yüksek, satarken de yükseğe satıyorsun ama fiyat normalde yüksek. Tam tersine bazen de mesela düşük oluyor. Yurt dışındaki borsalara göre çok daha da düşük olduğu dönemler olabiliyor.
Şimdi peki bu Türkiye'deki borsaların güvenilirliğini kim sağlıyor?
Şimdi şöyle
Kimlik
söyleyeyim.
gönderiyoruz, şey gönderiyoruz, sonuçta bir kayıt işlemi var.
Evet, ya bu borsalar denetlenmiyor. Yani orada aslında tamamen kimlik göndermenizin, hatta çoğu borsa şöyle istiyor. Elinizde bir tane kimliğinizi alın, bir tane de kağıda da işte selfie çekin, kağıda da şey yazın. Bu borsadan Bitcoin almak, yatırım yapmak için Bitcoin alıyorum şeklinde sizden yazı isteyebiliyorlar. Bunları istemesinin sebebi tamamen ileride hani Bitcoin ile ilgili devlet borsalara gelip sen işte ne yapıyorsun, bu kullanıcı ne yapmış ne etmiş diye sorduğunda tamamen elinde kanıt olabilmesi için. Bu kullanıcı kim diye, çünkü devlet ileride sorabilir.
Evet.
Tamamen bunun için. Zaten anonim kısmı tamamen kalkıyor. Elinizde kimliğe kadar gönderebiliyorsunuz. Ama zaten bu işte KYC dediğimiz Know Your Customer, müşterini bil diye tanımladığımız şeyden dolayı zaten yurt dışındaki sitelerde de bunların tamamı var. Hatta yurt dışındaki sitelerde çok daha sert önlemler alınabiliyor. Sırf Bitcoin için değil, herhangi bir finansal işlem yapacağınız zaman mutlaka belli başlı zaten denetimlerden geçmeniz zorunlu oluyor.
Şimdi insanların burada sorduğu sorulardan bir tanesi, yayın başlamadan önce de çok fazla bu konuyla ilgili geldi. İşte hangi borsayı tavsiye edersin ya da hangi cüzdanı tavsiye edersin gibi. Bana birazcık çok büyük de risk almak gibi geliyor.
Tabii
Yani
ben
bugün en
şimdi
güvenilir görünen yapıların bile çöktüğünü görebiliyoruz hemen
tabii
ertesi
ya
gün.
ben şimdi burada şunu demem mümkün değil. Şu Bitcoin cüzdanını kullanın, çok güzel. Ya çok güzel de o şirket benim değil, bir şey değil.
Evet
Bir
yani.
ay sonra o şirket kaçtığında ya da bir şey olduğunda, başına bir şey geldiğinde
Seni
hani
bulurlar biliyorsun,
beni
şirketler
bulurlar.
arayan olmaz
Ama şöyle bir
yani.
şey var. Bitcoin'e güvenmek istiyorsanız ben kimseye güvenmeyeceğim. Benim cüzdanımı birisi tutmasın, ben Bitcoin'lerimi kendim tutacağım diye yaparsanız şöyle bir şey var. Gidiyorsunuz Bitcoin.org'dan, Bitcoin'in kendi resmi sitesinden, orada mesela Bitcoin Core var. Direkt Bitcoin'in kendi cüzdanı. O cüzdanı indirdiğinizde yaklaşık işte 130-140 GB bütün bugüne kadarki Bitcoin işlemleri indiriyorsunuz. Ve siz de artık upload ederek bir tane düğüm haline geliyorsunuz. Yani mesela ben indirdim, o cüzdanı kurdum, upload özelliğinde açtım. Sen gittin Bitcoin cüzdanı indirdin. Benden komple buradaki veriler sana geçiyor. Senden ona geçiyor. Bildiğin torrent gibi olur. Orada tamamen işte artık Bitcoin'e güveniyorsun. O cüzdan dediğimiz kaçan şeyler şöyle. Sen o 130-140 GB'lık veriyi indirip upload etmek istemiyorsan neler var? Bitcoin mesela işte App Store'da, Play Store'da cüzdanlar var. Bitcoin cüzdanı büyük şirketlerin. Diyor ki ben senin yerine o veriyi tutuyorum. Güvenliğini de ben sağlıyorum. Senin ne kadar Bitcoin'in var gösteriyorum. Gönder, al. Bütün özellikleri de sunuyorum. Düzgün bir şekilde kullan. Bunu nasıl kullan? Ya gidip çok ufak bir miktarlarda arkadaşına Bitcoin atıyorsunuz. Steam'den oyun alıyorsunuz. Microsoft Xbox Store'daki hesabına oyun yüklüyorsun falan. Kullan. Ama ciddi bir miktarı oraya tuttuğunda aslında o şirkete güvenmiş oluyorsun.
Evet.
Ben de o şirketlerin işte ismini söyleyemem. Hani hepsini inceleriz, tartışırız ama şunda Bitcoin tutun ya da şu borsada Bitcoin alın satın. E şimdi o borsa karşısında bir sürü kişi mağdur olduğunda
Evet.
gelip bana kızarlar.
Gerçekten de önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bir soru var. Aslında biz blockchain yapısını biraz anlattık ama bir daha söylemek yarar var. Bitcoin'in ana sunucusu var mı diye sormuş mesela.
Öyle bir şey
Öyle
yok.
bir şey
O
yok,
az
evet.
önce bahsettiğim aslında siz de sunucu olabilirsiniz. İşin güzel yanı zaten burada. Bir tane hacklenebilecek, bir tane silinebilecek merkezi öyle bir sunucu yok.
Yerli bir exchange platformuna gerek var mı demiş. E tabii ki yani sonuçta yerli platformlar keşke daha fazla olsa, daha
Artması
evet,
gerekiyor.
artması gerekiyor. Şu anda bana sorarsanız bu konu oldukça kısıtlı. Hatta bence resmi olarak devletin zirvesinde de konuşulmaya başlanması gereken önemli konulardan bir
Belki
tanesi.
de
Blockchain
konuşuluyor.
yapısı, evet, ve sanal para birimleri. Çünkü öyle ya da böyle gelecek burada ve hazırlanmak lazım bu konuya.
Şimdi ben şu soruyu da cevaplayayım. Mesela o işte cüzdanlarımızı kaybettiğimizde nasıl alıyoruz diye. Sırf o donanım cüzdanları için değil. Şimdi Bitcoin'de public key ve private key diye bir özellik var. Bu Bitcoin'in en temel şeyi ve bilinmesi gereken. Public key dediğimiz senin IBAN adresin. Private key dediğimizde bankacılık şifren. Atıyorum İş Bankası dedik. İş Bankası'ndaki IBAN adresin public key. İş Bankası'na girerken o iş cepten girdiğin müşteri numarası, cep anahtar falan filan o giriş şifren de private key. Ben senin private key'ini çalarsam bankadaki bütün paranı çalabilirim. Bu kadar basit. Bitcoin'de de şöyle. Bitcoin cüzdanına giriyorsunuz. Public key'i koyuyorsunuz. Bunu herkesle paylaşabilirsiniz. Mesela benim YouTube kanalımda adresim açık, orada duruyor. İnsanlar mesela Bitcoin'e işte bağış yapabiliyor, bana Bitcoin atıyor, gönderebiliyor. O açık. Ama o Bitcoin adresinin private key'ini ben YouTube kanalımda paylaştığım anda birisi alır bütün Bitcoin'lerimi çalar.
Evet.
Ne oluyor? Private key Bitcoin'in sizin sahip olduğunuzu matematiksel olarak kanıtlayan bir şey. Şimdi bu olay da şu şekilde oluyor. Orada bir tane algoritmayla o private key oluşturuluyor. Siz onun yedeğini düzgün bir şekilde aldığınızda, biri sizin Bitcoin cüzdanınızı çaldığınızda, diyelim pin kodu var açmak için. O pin kodunu bilmiyorsa siz herhangi bir Bitcoin cüzdanı indirip import my private key, yani benim şifremi bu cüzdana gir dediğiniz anda bütün Bitcoin'leriniz önünüze geliyor zaten.
Evet, bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Estonya'dan falan bahsetmiş arkadaşlar. Her ülkenin kendi sanal para birimi olacak demişler. Aslına bakarsanız belki de gelecekte 100 bin tane sanal para birimi olacak. Sanal para birimlerinin çok olması az olması çok bir şey fark etmiyor. Çünkü borsalar sayesinde zaten çok hızlı bir şekilde birbirlerini dönüştürebiliyorsunuz sanal para birimlerini. Burada asıl önemli konu şu. En hakim para birimi ne olacağının dışında sanal para birimleri ne kadar kabul görecek ve gelecekte ödemesi ne kadar kolay olacak? Çünkü telefonları tokuşturduğunuz anda eğer işlemleri biz yapabilir hale gelirsek günün sonunda ve bu herkesin anlayabileceği basit yapılara indirgenirse, mesela cep telefonu satın aldığınız anda sim kartınızın içinde bir de sizin için güvenli bir cüzdan da saklanırsa, yarın bir gün kopyalanamaz veya sadece sizin adınıza kayıtlı, bu işlemlerin tabana yayılmasını hızlandıracak. Şu anda çünkü herkesin ortasında, yani burada konuştuğu şey şu, anonim, yani tam olarak anonim olmasa bile cüzdanların sahiplerinin tanınmaması. Devlet de istiyor ki ben o cüzdanın sahibini bileyim istiyor. Yani para nereden çıktı, kime gitti? Mesut'tan çıktı, Alp'e gitti diyebildiği anda aslında herkes için sanal para birimi korkulacak bir şey olmuyor. Direkt kullanın, istediğiniz kadar harıl harıl her yerde harcayın diyebilecek hale geliyor. Burada evet bir takipten bahsediyoruz ama takip esnasında sadece cüzdan numaraları biliniyor. Hiçbir şekilde o cüzdanın kime ait olduğunu,
Ben
eğer siz bunu
söylemezsem.
evet borsaya kayıt edip de borsadan nakite dönüştürme çabası içinde değilseniz bulamıyorlar.
O şekilde çok düzgün bir şekilde anlatabiliriz onu.
Mesela sen yapay zeka kısmından bahsetmiştin. Bazı yapay zeka uygulamaları var cüzdanları takip
Ya
eden
şöyle
diye.
bir şey var. Şimdi mesela blockchain'de bütün işlemleri anlık olarak görebiliyorsunuz. Sen bana mesela Bitcoin'i attığında ben onu iki tane farklı cüzdana atıyorum. İşte dört tane, sekiz tane bu şekilde bölebiliyorum. Ve artık hani takip etmek çok zorlaşabiliyor. Mesela şu an üstünde çalışan bir yapay zeka var. Blockchain üzerinden bütün bu dallanmaların ucuna gidip en son nereden çıkıyor? Bu adam finans sistemine nereden dönüyor? Zaten bir yerden hani Bitcoin elinize geçip onu zaten borsadan bozduğunuz da orada zaten anonimlik bitiyor.
Altcoin'ler şu anda Bitcoin'e bağlı olarak gidiyorlar. Bir sürü de altcoin'den bahsediyoruz ve genelde onların değerleri de Bitcoin'le ölçülüyor. Biliyorsun şu kadar Bitcoin'e denk geliyor, bu kadar ediyor falan filan diye. Altcoin'ler hakkında ne düşünüyorsun? Sence orada popülerliği en yüksek olan ya da şu anda dikkat edilmesi, izlenmesi gerekenler var
Yani
mı?
şimdi şöyle, mesela şu altcoin'i alın, satın gibi zaten bir şey söylemem mümkün değil. Ama altcoin'leri şöyle düşünmek lazım. Bazıları tamamen bir tane altcoin çıkaralım, bunu işte
Balon
mining hemen
yapalım.
yapalım, balon yapalım, borsada satıp para kazanalımdan öte, bazıları da gerçekten Bitcoin'in eksik taraf kendilerince gördüğü eksik taraflarını düzeltip mesela işte işlem kapasitesi olsun, başka bir şey olsun. Mesela en basitinden şöyle diyeyim. Bitcoin ne sorununu çözüyor? Para. Paranın transferi, paranın saklanması. Mesela Ethereum'da farklı sorunlar çözülebiliyor. İşte bunun mesela işte noterdeki işte tapu kayıtlarının mesela blockchain zinciri üzerinde saklanması. Ne bileyim mesela bir müzisyensiniz, bir tane beste yaptınız. Bu bestenin telif hakkının size ait olduğunun %100 bir şekilde asla istisna olmayacak bir şekilde saklanabilmesi. Bunlar günlük hayatta yine çok çok önemli konular. Bitcoin orada para kısmını çözerken bu şekilde diğer sorunları çözmeye odaklanmış, başarılı olmuş altcoinler var. Yani bunları takip etmek gerek. Onun dışında yani benim dediğim gibi borsalarda o kadar fazla çöp altcoin var ki bir de şöyle oluyor. Onların fiyatları genelde zaten çok spekülasyona açık olduğu için hani bir anda 10 katına çıkıyor, 20 katına çıkıyor. İnsanları bazılarını çekebiliyor ama sonuç hüsran oluyor
Yani şimdi
maalesef.
ben forumları da takip ediyorum. Mesela bir şirket bir duyuru yapacak ve o şirketin bir de sanal para birimi var. Ve ne oluyor? Duyuruya yakın balonu şişiriyorlar, şişiriyorlar, şunu duyuracak, bunu duyuracak diye duyuru yapılıyor. Pek de beklenen bir şey yok. Ondan sonra çat diye indiğini görüyorsunuz. Eğer çok sıkı takip etmiyorsanız arkadaşlar, genelde kaybediyorsunuz. Yani bunun sonucu o, ne
Genelde
yazık
öyle
ki.
oluyor.
Evet, işin başında yakalamıyorsanız pek de sonrasında çok güvenli bir şekilde para harcamamakta yarar var.
Ya benim söylemek istediğim, ya Bitcoin'i para kazanma amacından olarak düşünüp mesela şöyle yapmış olabilirsiniz. Bulut madencilik sitelerinden bir tanesine gerçekten paranızı kaptırmış olabilirsiniz. Yakınınız kaptırmış olabilir. Bu yüzden çok sinirli olabilirsiniz. Onun dışında ekran kartı piyasada bulamıyorsunuzdur. Çocuğunuz işte baba al al diyordur. Gidip konsol almışsınızdır. Yine zarara girmişsiniz. Başınıza Bitcoin ile ilgili bir sürü kötü şey gelmiş olabilir. Ama Bitcoin'in teknolojisini öğrenmekten vazgeçmeyin. Orada başınıza gelen kötü şeyler Bitcoin yüzünden değil, Bitcoin'i para birimi olarak kullanıp size kötü amaçla saldıran kişiler yüzünden oldu.
Ripple'da acı fazla olmasına rağmen fiyatın düşük olmasının
Ya
sebebi nedir
Ripple'ın
demiş.
olayı biraz daha farklı. Bu Swift bildiğimiz gibi hani bankaların para transferlerinde kullanılan Swift'te hani alternatif olması amacıyla bankacılık işlemlerinin ona geçirilmesi amacıyla kullanıyor. Türkiye'de bir tane bankada şu anda hani bunun üzerinde bazı Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Onu altcoin olarak düşünmek biraz yanlış olur.
50 yaş üstü olanlar bunu nasıl kullanacak demiş. Zaten aslına bakarsanız Bitcoin ve benzeri dijital para birimlerinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi kullanmanın hala da birazcık daha teknik bilgi gerektiriyor olması. Yani Hele Bitcoin ilk çıktığı yıllarda nerd değilseniz eğer, bilgisayar
Tabii.
manyağı değilseniz hiçbir şekilde cüzdanı oluşturayım, oradan bunu indireyim falan. Sayfalarca doküman okumanız gerekiyordu bunları
Şimdi
anlamak için.
annelerimiz, babalarımız akıllı telefon kullanmayı nasıl
Evet.
öğrendilerse ilk başlarda e-mail diye bir şey çıktığında ya bak postacı böyle gidiyor ama böyle de bir şey var pat diye atabiliyorsun dediğinde herkes nasıl tuhaf tuhaf bakıyorsa şu anda aslında bu canlı yayını izleyenler bile olayın aslında daha çok çok başındayız.
Evet.
Yani Bitcoin'i anlatmak gerçekten çünkü çok çok farklı bir şey. Anlaşılması gerçekten ilk başta belki zor olabiliyor ama elinde sonunda ben tabana yayılacağına gönülden inanıyorum.
Mesela Bitcoin cinayeti işlendi geçen.
Ya.
O biliyorsun. Ve gülüyoruz da ne kadar kötü bir olay olsa da sadece şey olarak düşünüyorum.
Aynen,
Bitcoin
çok
cinayeti olarak
üzücü bir
isimlendirilmesi
olaydı.
kötü sadece. Yanlış anlaşılmasın. Ne yazık ki bu oyunlardan etkilendi adam öldürdü deniyor ya. Şimdi de Bitcoin'in popüler isminden yararlanıp Bitcoin cinayeti olarak onu
Şimdi o
isimlendiriyorlar.
haberi sokakta bir cinayet işlendi yapsa kimse okumayacak.
Evet.
Orada olay şuydu. Hani
Aslında
en yakın
parasını almak için
arkadaşın
öldürdüler yani
parasını
kısacası.
almak için öldürülen orada hani genç bir arkadaşımız var. Çok da üzücü bir durum. Ama onu Bitcoin cinayeti olarak yapması da tamamen medyanın hani orada tık almak için uğraştığı bir şeydi. Orada adamın cebindeki parayı almasıyla adamın cebindeki Bitcoin'i zorla elinden alması arasında maalesef hiçbir fark olmuyordu.
Bu arada sohbete başladığında Bitcoin 3900 dolardı, şimdi 4400 dolar civarı oldu. Sen konuştukça artıyor diyenler var. Dünya
Konuştuk.
borsalarını etkiliyorsun. Şu
Konuştukça
anda
artıyor.
öyle bir durum var herhalde. Miktarın fazla olması Ripple'ın fiyatını etkiliyor demişler. Çok ümitlenmemek gerek demişler ama Ripple birçok bankayla da anlaştı diye
Ya.
yazmıştı bir arkadaşımız. Bilmiyorum ya, ben tam takip ettiğim bir para birimi değil açıkçası.
Yani Ripple'ın şu an fiyatının aynen miktarı çok olduğu için sanıyorum 0.17 dolar civarındaydı. Onu öyle alıp da işte Ripple 100 dolar olacakmış, şu kadar olacakmış. Zaten öyle bir şey olsa hani herkes zengin olacağı için yine bir işe yaramayacak. Hani onu o şekilde geçebiliriz o soruyu.
Şey demiş bir arkadaşımız, borsaların stop loss fonksiyonlarını ve nasıl kullanıldığını anlatabilir mi kısaca? Teknik analiz için dikkat ettiği konular nelerdir
Ya
demiş.
şöyle söyleyeyim, stop loss olayını hani ben kendi kanalımda çok detaylı yarım saat anlatmıştım ama şöyle düşünelim. Mesela siz atıyorum Bitcoin aldınız. Düşmeye başladı. Düşüyor, düşüyor. Siz normalde daha düşük fiyattan hani satış emri yazamazsınız. Mesela atıyorum 4000 liradan aldık Bitcoin'i. İşte 3950'ye sat diye değil de şöyle yapalım. Gece uyurken eğer 4000 liradan aldığın Bitcoin 3800'e düştüyse hemen sat. Hani daha da düşecek diye kafanda öyle bir şey kurduğunuzda stop loss zaten kaybı önleme. Tamamen onun açılımı o. O şekilde borsalarda emir girebiliyorsunuz. Yani o kadar karışık bir konu değil.
Evet, benim borsacı arkadaşım vardı askerde. Ona şeyi sordum, dedim borsada oynarken kazanmanın ya da kaybetmenin bir limiti var mı? Hani nasıl dengeliyorsunuz bunu? Nasıl bu işi meslek edinebiliyorsun? Dedi ki Türkiye'de de, yani daha doğrusu dünya genelinde kaybeden insanların profiline bakarsan dedi, düşmeye başladığında bu bir daha yükselir toparlar ben zarar etmeyeyim diye beklemeye devam ederler ve dip yaptığında bütün paralarını kaybetmiş olurlar dedi. Yani buradaki asıl olayı şöyle düşünmek lazım. Sizin arkadaşlar kaybederken de bir limitinizin olması lazım. Daha alırken bunu düşünmeniz lazım. Yani şu kadar aşağı satarım, bu kadar yukarı satarım derseniz eğer, o kısa süreli eğer düşünüyorsanız Bitcoin alım satımını, bir kazanç elde etmeniz mümkün olabilir. Ama uzun vadeli düşünüyorsanız zaten alacaksınız, yatacaksınız üstüne.
Yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi normalde günlük borsada işte al sat yapan, günlük al sat yapan insanlar uzun vadede kaybediyor düşünebiliriz. Fakat Bitcoin fiyatı o kadar fazla volatil ki siz başında da hani bekleyip ciddi bir şekilde ilgilendiğinizde günlük işlemlerde tabii ki alım satımdan kâr edebiliyorsunuz ki zaten o yüzden insanlar Bitcoin borsalarında genelde yapıyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani insanız, orada duygularımız devreye
Evet.
giriyor. Hep artarken işte hep artacak. Çünkü bir de fiyat artmaya başladı mı medyada hemen onu şişirecek haberler yapar. Fiyat bir de zaten şöyle bir şey vardır medyada. Bitcoin ya patlar biter ya da uçar fiyatı şey
Evet.
olur. Aradaki teknik gelişmeler ne oldu ne bitti bunlar aslında hiç paylaşılmıyor maalesef. Ya bitti çıktı o şekilde haberler yapıldığı için. Yani insanız duygularımız var devamlı artarken bu devamlı artacağına düşerken de devamlı düşeceğine yapmıyoruz. Senin dediğin gibi mutlaka kafada bir ya şu kadar paramı riske edebilir. Bir de şey falan yapmayın yani ihtiyacınız olan bir parayla
Değil mi?
gidip
Evet,
kredi
kısa
çekip
sürede.
o en çok hani üzüldüğüm durumu oluyor. Hani dolandırılmayı işte geçtim. Gerçekten adam mesela ay sonunda kredi kartı borcunu ödemek yerine gidiyor o parayla Bitcoin artacakmış deyip alıyor düştüğünde çok mağdur oluyor. Onu yapmamak
Ya bir de
gerekiyor.
şimdi şunu konuşmamız lazım. Bakın 2900 dolara düştüğünde eğer aldıysanız, orayı gördüyseniz 4000 dolara çıktığında bir para kazanırsınız. Bu gerçek yani. 2900 dolara 4100 dolar kazandınız 4000 olduğunda
Bir tane
satarsanız eğer,
Bitcoin'den.
bir tane Bitcoin'den. Burada ciddi bir para kazancı söz konusu. Ama 4000 dolar olduktan sonra bu ay sonuna 7000 doları ya da 5000 doları görecek diye de bir kaydı yok. Belki de tekrar geri gidecek. Yani anlatabiliyor muyum? Kısa süreli düşünürseniz arkadaşlar, Bu hemen girdim, vurdum, kaçtım tarzı bir şey
Şimdi
çok zor.
öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Bitcoin fiyatı neden bu kadar volatil?
Evet.
Nelerden etkileniyor? Şimdi dedik Bitcoin fiyatı borsalarda belirleniyor arz talebe göre de arzla talep neye göre şekilleniyor? Onu da şöyle düşünebiliriz. Şimdi Bitcoin'i ilgilendiren aslında en önemli haberler fiyatı haberler. Yani şöyle diyelim. Mesela Bitcoin fiyatı çakıldı. İşte Çin'den gelen haberler neticesinde çakıldı. Bir tane devletin Bitcoin hakkında olumlu bir adım atması, olumlu bir haber çıkması, bir tane büyük bir şirketin işte Bitcoin kabul ediyorum demesi. Bu tip mesela özellikle bunlar Reddit'te ilk paylaşılıyor. Orayı takip edebilirler Bitcoin kısmını. Bu tip olumlu veya olumsuz haberlerin Bitcoin fiyatı üzerinde ciddi etkileri olabiliyor. Takip eden arkadaşların Bitcoin fiyatını açıp bütün gün fiyata bakarsanız zaten hata yaparsınız. Çünkü insanız hepimiz çok fazla bir
Evet.
şeye odaklandı mı? Ya gün içinde sen ne bileyim defalarca alsat yapıyorsan mutlaka bir iki yaparsın da hata yaparsın. Onun yerine ya bu fiyat niye çıkıyor? Niye düşüyor? Şu haber çıktı. Ya bir kendini dene. Bir şey alıp satma. Bence işte artacak düşecek. Yani haberlerin Bitcoin fiyatını nasıl etkilediğini bilmek, onun dışında işte Bitcoin'in teknik şeyleri mesela işte her 4 senede bir yarılanıyor dedik. Bitcoin zorluk seviyesi her 2048 blokta bir yaklaşık 14 günde bir zorluk düşüyor ya da artıyor. Genelde daha da zorlaşıyor üretmek. Yani bu tip böyle teknik şeyleri araştırırsan zaten Bitcoin fiyatını hani az çok nereye gideceğini kestirebiliyorsunuz.
Bitcoin borsasında kaldıraç var mı diye sormuş bir arkadaşımız.
Bitcoin borsalarında kaldıraç hizmeti sunan yurt dışında borsalar var. Ülkemizdekilerde bulunmuyor diye biliyorum.
Evet, ülkemizde de ya şimdi şöyle bir şey var. Hala da cüzdan önerisi, borsa önerisi, alım satım yapmak için aracı kuruluş önerisi isteyenler var. Biz bunları yapmıyoruz arkadaşlar. Bu bir risk. Yani bunu tekrar açıklamakta yarar var. Ne yazık ki bugün siz de iyi niyetle bir öneri istiyorsunuz ama biz de iyi niyetle size bir öneri yapabiliriz. Hiç içinde olmadığımız firmalar hakkında. Yani bunlar batıp gittiğinde duygusal olarak sizin ilk suçlayacağınız insanlar gidenler değil önerenler oluyor. Biraz öyle bir durum oluyor. Bizim başımıza geldi. Ben sonuçta bir teknoloji editörüyüm ve bir telefona iyi diyorum. Telefonda sonradan kronik sorun çıkıyor. Sanki ben o kronik sorunları bilerek iyi demişim gibi. Yani ben
Evet.
şeyi bilemem. 3 ay sonra, 6 ay sonra o telefon ne gibi sorunlar çıkartacak bunu bilemem. Sadece o anki paketten ne
Ben
çıktı.
de işte tam bu sebepten ötürü hani gerek YouTube kanalımda gerek Twitter'dan arkadaşlar bazen çok kızıyor. Alp diyor niye önceden söylemedin düşeceğini. Şimdi şöyle yapalım. Yükselirse para kazanırsa oh çok iyi. Düşerse Alp'ten olur. Yani asla
Evet.
benim hiçbir zaman demedim demem de hani yatırım tavsiyesi niteliğinde bir şey söylemem mümkün değil. Ama neyi söylüyorum? Yani Bitcoin fiyatının etkilendiği şeyler bunlar. Şunları takip etmeniz gerekiyor. Şu bilgileri mutlaka bilmeniz gerekiyor. En önemli yapmaya çalıştığım da aslında insanların para kaybetmemesini sağlamak. Gidip dolandırılmamasını, işte uçuk vaatlere kanıp para kaybetmemesini sağlamak aslında uzun vadede çok daha iyi bir şey oluyor.
FTA lisans alan firmalar olmalı demiş Caner. FTA lisansı
FTA ben duymadım. Bilmediğim
evet,
konu
ben de tam
hakkında bir yorum
olarak bildiğim
yapmayayım.
konu değil
Mesela
açıkçası.
geçen hafta işte JP Morgan'ın bir açıklaması oldu. Bitcoin dolandırıcılıktır diye. Onun da mesela şöyle hani Bitcoin
Hazır
komünitesinden
düşmüşken daha da düşsün alalım mı dediler
zaten
acaba?
orada JP Morgan'ın da hani düşükten Bitcoin aldığıyla ilgili haberler de hemen arkasından kanıtlı bir şekilde yayınlandı. Hani ona şöyle bir açıklama geldi. Siz dedi Amerikan dolarını üretmek için yaptığınız tek şey aslında kağıtla üstündeki mürekkep. Burada Bitcoin üretmek için harcanan çok ciddi bir kaynak
Evet
var.
doğru.
Ona da o şekilde bir cevap gelmişti.
Bu arada Bitcoin.com sitesinden bahsetmiş ama Bitcoin.org aslında değil mi
Ya
organizasyonun şu
Bitcoin.com
anda?
sitesinde işte bir tane girişimci var. Onda şu anda ve kendince biraz daha aslında manipüle etmek için kullanıyor diyebiliriz. Bu Bitcoin'in yatırım
Bu
tanıtımı.
arada Londra tarafındaki borsaların daha güvenli olduğunu söyleyenler var ama ülkeler içinde hemen hangi ülkedeyse o ülkeye bakın ona göre güvenin güvenmeyin demek de çok yanlış olur arkadaşlar. Bu arada Bitcoin.org da aslında bir grup ama Bitcoin'in yaratıcıları falan da değiller. Bunu da bilmek lazım.
Ya Bitcoin'in yaratıcısı hani bir kişi Satoshi Nakamoto'nun bir kişi olup olmadığı
Olmadı da
da
bilinmiyor.
yani bir ara bir tane işte Craig diye biri çıktı işte ben Nakamoto'yum dedi. Şöyle diyeyim size. Bunu ispatlamanın sadece bir yöntemi var. Bunu yaptığı anda Satoshi olduğuna inanabiliriz. Bitcoin'in size dediğim gibi bütün blokları bugüne kadar geçerli kayıt altında. Blockchain üzerinden görülebiliyor.
İlk
Orada
işlem.
birinci ilk bloğa gittiğinizde ona Genesis blok deniyor. İlk o doğuma ilk işlem. Onun private key'i elinde olan kişi o bloğu imzalayabiliyor. Dijital bir şekilde imzalayabiliyor. Bildiğimiz kağıt üstünde imza değil. Dijital bir şekilde signature edebiliyor. Onu yaptığı anda birisi ben Satoshi'yim dediğinde inanmak zorundayız. belki şey de yapar. Gerçek Satoshi ya sen imzala.
Evet değil mi? Dünya. Sana şifreyi vereyim diyebilir.
Ama şu an biz bir kullanıcı olarak maalesef tam olarak ona inanmak zorundayız. Ve öyle biliriz. Şu anda da onu yapabilen yok. Ya, ben Satoshi'yim diye ortaya çıkan birinin şu anda onu yapması bekleniyor.
Yabancı borsalardan Türk olarak alım satım yapmak için ne yapmaları lazım?
Yabancı borsalar hani çoğu Türkiye'den Türk vatandaşlarını hani kabul ediyor. Genelde pasaport istiyorlar. Yani ülke TC kimlik numarası ve pasaport istiyorlar. Türkiye'deki borsalardaki kimlik onayı kısmı nasıl işliyorsa onlarda da işliyor. Yani Swift ücreti olabiliyor.
Ben şöyle bir şey duymuştum. Hani en güvenli yol olarak bilmiyorum ne kadar sen de tasvir edersin ama mesela Türkiye'deki bir borsadan Bitcoin alın. Bitcoin'i oraya transfer edin çok daha ucuz oluyor diyorlar.
Doğru, çok daha ucuz. Şöyle düşünelim. Bitcoin fiyatını düşünelim Türkiye'de. Yurt dışındaki fiyatı düşünelim. Buradan Bitcoin'i alıp yurt dışındaki borsaya atıp orada alımını satımını yaptın. Diyelim kar ettin. Geri Bitcoin olarak geri gönderip buradan da TL'ye dönebilirsiniz.
Dönebilirsiniz aynen. Arkadaşlar. O tarafta bir şeyler yapabilirsiniz. Mining ekran kartından üretilen enerjiler nereye gidiyor demiş. Çağrı, aslında biz bunu başta konuştuk. Burada bir işlem yapılmasının sebebi ve insanların geciktirilmesinin sebebi hem olayı değere bindirmek hem de oyalamak. Yani üretim birdenbire 21 milyona tamamlanırsa, herkesin elinde yüz binlerce olursa işi ilk başlayanların, bunun bir değeri kalmaz. Yani mesela Alp uzun zamandır bu işle ilgileniyor. Eğer bunu üretmek çok kolay olsaydı Alp de büyük ihtimalle zaten Bitcoin stoğunun çoğu olacaktı. Bu sayede biz elimizde elde edemeyecektik. Yani asıl zengin Alp olacaktı. Böyle hem tabana yayıyorlar, herkese yayıyorlar. İlgisi olan herkesin işin içine girmesini sağlıyorlar. Hem de birazcık daha konuşuluyor, üretim zor oluyor, değere biniyor, değerini arttırıyorlar. Yani evet. Oradaki matematiksel işlemin herhangi bir kişiye faydası yok. Sadece üretimi geciktirmek, zorlaştırmak ve madencilik yaparak Bitcoin sahibi olmayı engellemek adına tasarlanmış bir düzenek bu. BTC hakkında çıkan haberleri nasıl değerlendirmeye almalı? Örneğin hangi haberlerde yükseliş, hangi haberlerde düşüş beklemeliyiz demiş Ömür.
Hani en basit ya, haliyle olumlu ve olumsuz. Yani bir ülkenin mesela Bitcoin ile ilgili olumlu bir haber atması, yani ya da şöyle diyeyim, büyük bir şirketin Bitcoin kabul etmesi, mesela Steam kabul ettiğini, Microsoft'un normalde şu an Xbox Store hesabında, oraya da mesela Microsoft da kabul ediyor. Bu tip mesela Dell kabul ediyor. İlk çıktığında, bunlar yine çok eski haberler. Her zaman olumlu haberlerin şey yapar. Ama bir de şöyle bir şey var. Bazen bir haber önceden satın alınmış oluyor. Yani şey olarak onun beklentisi satın alınmış oluyor. Mesela Steam'in Bitcoin kabul edeceğini işte developerlar siteye girerek kaynak kodlarına bakarak 1-2 ay önceden bildi zaten. Onun zaten beklentisi satın alınmış oldu. Steam Bitcoin kabul ettiğini açıklayınca bir anda fiyat çakıldı. Yeni yatırımcı mesela çok şaşırdı. Hani olumluydu bu dedi. Ya o tamamen artık deneyim. Ya ben mesela şunu söyleyeyim. Yapan arkadaşlara saygı duymakla birlikte hani Bitcoin üzerinde mesela normal forexçiler olsun, diğer finansçılar olsun, işte grafikler, bir sürü orada kullandıkları araçlar var. Ben onların mesela hiçbirini kullanmıyorum. Tamamen deneyimime göre alım satım yapıyorum. Birazcık o yüzden Bitcoin borsalarında hani deneyim kazanmak, ilk başta büyük paranızla girmeyin, hatta ihtiyacınız olabilecek bir parayla hiç girmeyin diye ben en baştan o yüzden dedim. Yani bir görün ne oluyormuş. Bir de böyle Bitcoin borsası deyince çok böyle korkunç, işte girmesi zor, çok zor bir şey gibi gözüküyor ama hani 15-20 dakikada girip işlem yapabileceğiniz borsalar.
Şu an Uğur Dal kaç tane Bitcoin var demiş. Söyledik aslında yayının başlarında 16 milyon üstünde.
16 milyon 700 bin civarı.
Evet. Her türlü madencilik sıkıntı, bizde elektrik pahalı demiş Hasan Karakas. Evet, aslında öyle bir durum söz konusu. Türkiye'de elektrik pahalı olduğu için Türkiye'de madencilik pek akla yatkın değil. Ethereum mantıklı bir hale gelmişti. Onda fiyatı düştü.
O arkadaşın cevabı da aslında şöyle. Mesela kaç tane olduğunu, dediğim gibi doların kaç tane olduğunu bilemiyoruz. Ama mesela ben şimdi önümde açtım. 16.572.738.
Tam rakam.
Tam rakamını verebilir ve 10 dakika sonra kaç olacağını da verebilirim. Bu işte gerçekten önemli bir şey.
Litecoin madencilik nasıl olur? Kazanç getirisi olur mu demiş.
Litecoin de Bitcoin'e alternatif olarak çıkmış. Çok çok eski bir coin. Yani onun da community'si, onun da takipçileri çok çok fazla. Ama şu anda onu dediğim gibi hani o kadar eski olduğu için zaten hani karlılığını yitirmiş durumda normal kullanıcı için.
Yavuzcan sormuş, demiş ki teknik analizde ne kullanmalıyım? Yani orada bir tavsiyeniz varmış. Teknik analiz derken.
Ben dediğim gibi hani hiçbir şekilde öyle teknik analiz üzerinden ilerlemiyorum. Hani tamamen kendi çapımda bazı deneyimlerimin getirdiği, bazı kendi kafamda bir haber çıktığında ya da bir şey olduğunda onun ne yöne tahmin edebileceğim için artık hani o şekilde işlem yapıyorum. Ama onu da internetten bakarsanız hani çok ciddi analiz yapan arkadaşlar var.
Bu arada kameranın pilini değiştirip hemen şey yapıyorum arkadaşlar, bir saniye. Uyarısını veriyordu ama şarja takılmamış herhalde. Evet, şarja takılı değilmiş. Bir uyarı veriyordu. Neden verdiği konusunda. Evet.
Tekrar geri döndük.
Kısa bir kesinti oldu, kusura bakmayın. Solar enerjiyi kullanıp üreten büyük firmalar ve lokal kullanıcılar var demiş. Evet, böyle bir durum var. Kendi enerjisini kendisi üretip mining yapanlar tabii var. Onlar en karlı kuruluşlar oluyorlar ama orada da bir ilk yatırım maliyeti var.
Tabii güneş enerjisi panelinin ilk yatırım maliyetini düşündüğümüzde, hesap kitap yaptığında elbette ki karlı olabilecek şekilde yerlerde olabilir.
Şey demişler, şimdi gecede çekilirse ne olur demişler ama biz bunu konuyu konuştuk aslında. Yani bir ülkenin aslında himayesi altında olmadığı için belki bir dalgalanma yaşanır ama sonrasında
şimdi
tekrar yerini bulur.
Şimdi onu söyleyeyim. Hani o mining olayının çoğunun Çin'de olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Öyle, onu da biliyoruz. Direkt açık bir şekilde görülebiliyor. Çin'deki madencilerin bir anda çekilmesi, devletin ya da bu madenciler üzerinde baskı kurup kapatması ya da mesela eskiden de oldu, madencilik testinde yangın çıktı. Çok evet, büyük bir testte çıkmaz. Ne olur şöyle söyleyeyim. Bitcoin zorluk seviyesi 14 gün boyunca ciddi bir şekilde düşüş yaşar. O düşüş yaşamasının sebebi de şu olur. O kadar bir işlem gücünü kaybettiği için onun yeni girmesi lazım. Yeni kişilere onun avantajlı bir şey olduğunu, evet, şey yapabilmesi için kendini 14 gün içinde tekrar ayarlayarak, 2048 blokta tekrar ayarlayarak tekrar hani devam eder. Aslında orada geçici bir kriz yaşanır tabii. Elbette yaşanır ama devam eder.
Şimdi Uğur Dal'ın bir sorusu var. Bu soru aslında cevaplandı ama arada kaynamış olabilir. Madencilik işi bittiğinde ne olacak demiş. Zaten madencilik işinin bitmesine çok yıl var. Bunu söyleyelim.
Şöyle diyelim onda. Madencilerin yaptığı hem Bitcoin bloklarının, ya şöyle diyeyim, madencilik sizin para kazanmanız için falan değil. Madenciliğin amacı şu: yeni Bitcoin'lerin sirkülasyona katılması ve Bitcoin transferlerinin onaylanması. Ali, Ahmet, Mehmet para kazansın diye çıkmış bir şey değil. Bitcoin madenciliği nasıl bitecek? İşte tamamı 21 milyon bittikten sonra şu anda mesela Mesut Alp'e bir Bitcoin attığında atıyorum 1 dolar civarı orada fee var. Sıfır, daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Zamana göre değişiyor. Şimdi şu anda Bitcoin'i kullanan kişi sayısı çok fazla olmadığı için bu fiiller işte yaklaşık 1-1.5 Bitcoin civarı birikiyor. Yani mesela bir madenci 10 dakikada 12.5 Bitcoin kazanıyorsa şu an 1.5 Bitcoin de bu fiillerden, transfer, evet, ücretlerinden geliyor.
Çünkü transferi onaylıyor aynı
makine. Transferi onaylıyor. Çünkü ne oluyor? 12.5 artı 1.5 işte o kadarlık Bitcoin kazanıyor. Madencilik bittikten sonra da artık o kadar devasa bir transaction, işlem hacmine ulaşılacağı düşünce için madenciler bu işlem transfer ücretlerini kapabilmek için üretime devam,
evet,
edecekler.
Açık tutmaya devam
açık
edecekler.
Açık tutmaya, üretime demeyelim, açık tutmaya devam edecekler.
Makineler açık kalacak arkadaşlar. Aynı bankalar gibi. Bankalar nasıl birbirinize havale EFT yaptığınızda bir transfer ücreti alıyorlar. Bu sefer şu de Bitcoin'lerden kesilenler onlara
finans
gidecek.
Finans dünyasındaki, dünyadaki bütün bankaları düşünürsek onların da cihazları az bir elektrik üretmiyor.
Evet,
yani
doğru.
Hepimizin EFT havale server, bankaların serverlarına hani girip bakma imkanı olan arkadaşlar varsa zaten onlarda çok çılgın bir orada işlem hacmi var.
Şimdi Bitcoin pazarının değeri nedir dendiğinde 16 milyonla zaten şu anki 4000 doları çarparsanız toplam büyüklüğü görebilirsiniz arkadaşlar.
Şu anda bütün altcoinlerle birlikte 137 milyar dolar. Bütün bu altcoinlerle birlikte Bitcoin'in buradaki pazar payı ise bunun %47'si, %50'si, yarısı Bitcoin diyebiliriz.
Oldukça yüksek. Yani aslında dijital para birimlerinde gitgide şey yükseliyor. Hitap ettikleri parasal olarak pazar büyüyor.
Evet.
Yükselişi görüyoruz. Alp, teşekkür ediyorum. 1,5 saatlik bir canlı yayın gerçekleştirdik seninle. Burada olabildiğince de fazla bu konuya açıklık getirdiğimizi düşünüyorum. Seninle daha fazla bir araya geliriz inşallah bu tip yayınlarda. Bizim için de güzel olur. Evet arkadaşlar, burada sorularınızı cevapladık ve daha sonrasında da yine Alp'le birlikte bu tip böyle önemli gelişmeler oldukça sorularınızı cevaplamaya devam ederiz. Daha kısa yayınlar olur belki. Yani o zamanki günlük spotu konuşuruz. Çünkü referans gösterebileceğimiz bir video var artık. Git burada bak Bitcoin'i, evet, anlattık diyebileceğimiz bir video var. Alp'i kendi kanalına takip edebilirsiniz. Orada sürekli videolarla zaten durumu özetlemeye çalışıyor. Ve donanım haberi de takip ederek zaten bizim teknoloji adına herhangi bir konuyla ilgili yaptığımız videoları da görme şansınız olur. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka yayında tekrar birlikte olacağız.